adımız yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Biz ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Uluslararası Engelliler Günü. 1992 yılından bu yana Birleşmiş Milletler tarafından 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü olarak belirlendi. Ülkemizde engellilere yönelik istihdam, eğitim, sağlık, rehabilitasyon ve indirimler konusunda yapılan düzenlemeleri ve engelli haklarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanı Canan Aktaş aktaracak bizlere. Hemen sonrasında dünden kalanlar köşemizde yayınımız sürecek. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle birlikte olacak her salı olduğu gibi. Bugünse Osmanlı döneminde parfüm ve koku kültürünü konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Hiç özlemediğim kadar özlüyorum bu aralar seni. Niye bilmiyorum ama ben sadece senle mutluyum. Ah şu gönül gözünden görmek dedikleri var ya, seni her halinle seviyorum. Beraber uyansak, bütün gün sarılsak bana yetmez. O ana dünyaları değişmez. Küçücüğüm her şeyim, ne olur çok uzaklara gitme. Gidersen öleceğim, karanlığa döneceğim. Oh, küçücüğüm her şeyim, ne olur çok uzaklara gitme. Gidersen öleceğim, karanlığa döneceğim. Bana yetmez. O ana dünyaları değişmez. Küçücüğüm her şeyim, ne olur çok uzaklara gitme. Gidersen öleceğim, karanlığa döneceğim. Oh, küçücüğüm her şeyim, ne olur çok uzaklara gitme. Gidersen öleceğim, karanlığa döneceğim. Bana yetmez. O ana dünyaları değişmez. Küçücüğüm her şeyim, ne olur çok uzaklara gitme. Gidersen öleceğim, karanlığa döneceğim. Oh, küçücüğüm. gitme. Gidersen öleceğim, karanlığa döneceğim.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanı Canan Aktaş bizlerle birlikte. Sayın Aktaş, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Aslında böyle güler yüzlü ve tam da bu alanda çalışan birilerinin olduğunu görmek inanın çok mutlu etti, çok rahatlattı. Gerçekten sevgili dinleyicilerimiz, hani yüzüne karşı söylemiyorum değerli konuğumuzun. Yani odamıza girdiği anda o enerjiyi, o sıcaklığı biz hissettik. Eminim ki siz de tüm bu alanda çalışanlar gibi onlara karşı ve bu alanın gerektirdiği o güzelliği, o sıcaklığı yansıtıyorsunuz. Demek ki
umarım,
bu yürekten yapılan
umarım,
bir iş.
Çok çok teşekkür ederim.
Öyle hissediliyor. Ülkemizin bu anlamda engellilere yönelik bakış açısı hangi durumda, nasıl? Biraz anlatır mısınız?
Şu anda Aile Bakanlığımız içerisinde verilen hizmet içerisinde aslında Engelli Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak bizim amacımız her bireyin kullandığı hak ve özgürlüklerden engellerin de eşit şekilde yararlanmasını sağlamak. Temel politikamız bu. Engellerle ilgili aslında değişik kurumlar, farklı bakanlıklar hizmet veriyor. Bizim bakanlığımız bu anlamda bir koordinatör niteliğinde. Amacımız da engelli haklarını olabildiğince genişletmek, yaygınlaştırmak.
Evet, peki genişletmek ve yaygınlaştırmak diyorsunuz. Hani neler eksikti bugüne kadar? Bugünden sonra neler tamamlanmak üzere çalışmalar yürütülüyor? Ondan bahsedelim mi?
Şimdi her şeyin başı sağlık diye bir söz vardır elbette. Öncelikli olarak engellerle ilgili sağlık hizmetlerinin öne çıkarılması çok önemli elbette. Engeller için sağlıktan da önce başka bir durum da söz konusu. Erişilebilirlik çok önemli. Çünkü hastaneye ya da sağlık hizmetlerine ulaşamayınca insanlar sağlık haklarından da yararlanamıyorlar. Şu saatlerde bakanımızın da katıldığı bir toplantı var. Ve o toplantıda erişilebilirlikle ilgili çalışmalarımız anlatılacak. İlk kez erişilebilirlikle ilgili sağlık, eğitim, istihdam, konut, ulaşım alanlarında ve başka bir takım alanlarda kültür, sanat, iletişim teknolojileri gibi en iyi uygulamaları yapan kurum, kuruluşlara ve kişilere ödüller vereceğiz şu an itibariyle. Erişilebilirlikteki temel amaç şu: kişilerin evlerinden çıktıktan sonra sağlık kurumuna, eğitim kurumuna, rehabilitasyon birimine, istihdam edildikleri merkeze ulaşımlarını kolaylaştırmak. Bunun için de binalar önemli. Öncelikli olarak kişinin evinden çıkması önemli.
Tabii.
Evinden sonraki ilk aşama nedir? Açık alanlar, yollar, kaldırımlar, daha sonra toplu taşıma araçlarını uygun şekilde kullanıyor olmaları gerekir. Bir başka erişilebilirlik konusu da bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim. İlk kez bu programımızda doğa dostu bir tanıtım programı hazırladık. Belki de programıyla, sunumuyla ilk kez dikkati çekti bu erişilebilirlik toplantısı. Programın sunumu haberi oldu.
Öyle
mesela
mi?
Evet. Çünkü işitme engelliler için işaret lisanıyla bir tanıtım yapıldı. Görme engelliler için tanıtım görsel betimleme yoluyla yapıldı. Bunlar da bilgiye erişimin aslında temel noktaları. Önce erişilebilirlik olacak, sonra sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım gibi haklardan söz etmemiz mümkün.
Evet, aslında ilginç bir durum. Şunu demek istiyorum. Hani biz ilk olarak işte engelli deyince engellerin işte sağlıklı olmasını düşünürüz ama sanıyorum tam da bu noktada erişilebilirlik sağlığın önüne geçtiğini ben sizin ifadelerinizden hissediyorum. Onu da şöyle ifade ettiniz. Hastaneye bile giderken bir şekilde o gitme eylemini gerçekleştirebilmek
Kesinlikle.
İçin erişmek gerekiyor
tam da böyle.
Hastaneye değil mi?
Aynen.
Biraz detaylandırır mısınız? Hani hangi noktalar işin içine daha çok giriyor?
Evet, şimdi burada erişilebilirlikle ilgili çalışmalar çok yoğun biçimde devam ediyor. Bir takım destekler var. Hastanelerin, okulların, kamu binalarının erişilebilir olmasını sağlamak için kamu destekleri var. Bu destekleri kullanarak buraların uygun hale getirilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda 5378 sayılı yasa engellerle ilgili pek çok hakta bir dönüm noktası niteliğinde oldu. Erişilebilirlik konusunda da aslında böyle oldu. Burada bir izleme komisyonu var. Şunu söylemek isterim. Diyelim ki bir engelli bir kamu binasının, mesela TRT'nin şu anda içinde bulunduğumuz yerin uygun olmayan koşulları olduğunu belirlerse bunu valiliğe bildirip bu konuyla ilgili inceleme yapılmasını isteyebiliyor. Bu 5378 sayılı yasa ile ve ondan sonra çıkarılan yönetmelikler ve düzenlemeler ile mümkün olabildi. Amacımız şey demiştim ya, insanın haklarını engellerin sağlamak ve ilerletmek. Evet. Bu anlamda böyle bir gelişme oldu aslında. Engeller kendilerine uygun olmayan erişim noktalarını belirlemek ve bununla ilgili şikayette bulunmak, talepte bulunmak, bunun izlenmesini, denetlemesini sağlamak gibi bir fonksiyona sahip oldular.
Evet, ben şunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi evet, engelli kardeşlerimiz diyelim bir kuruma girmek istiyor ama işte kendince engeli hangi yöndeyse o yönde bazı eksiklikler görüp bunu size bildirebiliyor. Bence bu tür eğitimlerin hani onlara verilmesi gerektiği kadar bence bizlere de verilmeli. Neden böyle düşünüyorum? Kendi adıma aslında bir öz eleştiri bu. Bundan yıllar önce yolda bu hani yürürken farklı karolajlar olur ya, yürümeyi kolaylaştıran. Hep derdim ki ya bunları buraya niye bu renkte niye koymuşlar? Gayet güzel yolda yürürken arada karolajın rengi değişiyor.
Evet.
Çizgi boyutuna geliyor. Ben anlamamıştım.
Ya da kabartma, yuvarlak olur.
Var. Ay, yürümek ne kadar zor. Neden bu kabartmalar var? Gerçekten bilmiyorum. Sonra araştırdığımda öğrendim ki görme engelli kardeşlerimizin daha rahat o yolda yürüyebilmeleri içinmiş. Hani ben zannediyorum ki bizim için bir engel o yapılanlar.
Evet.
Bence tüm toplumun yapılanlar hakkında da bilgi sahibi olması gerekiyor.
Sanırım bu programlar da bununla ilgili farkındalık ve duyarlılık yaratmaya yönelik. O yüzden de ben programınıza davet ettiğiniz için tekrar teşekkür etmek isterim.
Biz teşekkür ediyoruz.
Bu da hani farkındalık için önemli bir durum. Ülkemizde engelliler hastaneye gittikten sonra aslında ne yapıyorlar diye baktığımızda engelliler sağlık hizmetinden yararlanmakta erişimi sağlayabildilerse önceliğe sahipler aslında. Yani polikliniklerde öncelikli olarak muayene olabiliyorlar. Ülkemizde bir sürü birçok engelli hakkı var. Bu haklardan yararlanmak için pasaport niteliğinde diyebileceğimiz bir belge var. Engelli Sağlık Kurulu raporları. Bu konuyla ilgili de 2019 yılında önemli bir değişiklik oldu aslında.
Tam da bu yıl.
Evet, tam da bu yıl Şubat ayında söz konusu oldu. Engellilerin ile ilgili terminoloji de aslında zaman içerisinde değişti. Sakat, özürlü, engelli. En son geldiğimiz noktada çocuklarımız biz etiketlemek istemiyoruz elbette. Bu çocuklarla ilgili engelli, özürlü kelimesi yerine özellikle de onların farklı ihtiyaçları var. Çocukların yetişkinlerden çok daha farklı ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlar gözetilerek Ankara Üniversitesi'nden İlgi hocamız ve onun ekibi ve Sağlık Bakanlığı'nın kıymetli hocalarıyla birlikte çocuklar için özel bir değerlendirme raporu hazırlandı Sağlık Bakanlığı işbirliği içerisinde. Şu anda çocuklar için engelli kelimesini de kullanmıyoruz. Özel gereksinim ifadesini kullanıyoruz. Burada kişinin özel gereksinimin düzeyi belirleniyor. İşte ne kadar artmıştır, belirgin midir, daha mı fazladır, bazı özel koşullara mı ihtiyacı vardır gibi. Bu anlamda biz de çocuklarımızı korumak anlamında önemli bir değişiklik yaptık. Bu yönetmenin adı çocuklar için özel gereksinim değerlendirme raporu, engellilik raporu değil. Erişkinler için hala engellilik raporumuz var. O devam ediyor. Böyle bir şey ama bir yerden başlamak gerekir
tabii ki,
herhalde.
Tabii ki.
Bu raporun özelliği çocukların belli bir hekim dahilinde bu raporu almaları. Eskiden bir sistemin içerisinde poliklinikleri dolaşan engelli aileleri bir hekim tarafından sahiplenilecekler diyebiliriz.
Evet.
Buna çözger hekimi diyoruz. Onlar Sağlık Bakanlığı tarafından eğitimle
çözger
hekimi. Çocuklar için özel gereksinim değerlendirme. Biz bunu kısalttığımız için çok hızlıca kullanabiliyoruz elbette ama bu bizim belki jargonumuz olabilir.
Evet.
Kusura bakmayın. Bu hekim aileyle çocukla görüşerek onun hangi ihtiyaçları olduğunu yakinen takip edip hastaneye başvurduktan hastaneden çıkana kadar tüm süreci kontrol edecek bir hekim olacak. O yüzden de bu daha güzel, dünya gerçeklerine uygun bir değerlendirme sistemi olacak. Engelliler tabii hastanede sadece hastanede kalmıyorlar. Elbette ki sadece hastalık gibi bakmamak da lazım engelli. Çünkü bütün sağlık koşullarına karşı her şey iyileştirilebilir ama belli bir noktada hayata uyum için kimi alet, araç, protez, ortez gibi gereçlere ihtiyaçları olabiliyor. Onlar da bizim yine Sağlık Bakanlığımızın sağlık uygulama tebliği kapsamında bunlar ödenmekte. Rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaç duyabiliyorlar. Çünkü hani sadece hastaneye gidip ilaç almak gibi bir süreç değil. Daha uzun dönemli. Özellikle fizik tedavi rehabilitasyona ihtiyaç duyabiliyor engelliler. Onu da yine hastanelerin bünyesindeki rehabilitasyon merkezlerinde ya da özel rehabilitasyon merkezlerinde alabiliyorlar. Belli seanslarla bu da miktar olarak söylüyorum. Devlet tarafından sosyal uygulamalar çerçevesinde karşılanıyor.
Evet, peki o engelliliğin düzeyi önemli mi? Örneğin hani %10, %20 gibi ona göre farklılaşma oluyor mu?
Evet, engel oranlarıyla ilgili haklar da farklılaşabiliyor gerçekten. Bunu sorduğunuz için de teşekkür ederim. Örneğin ülkemizde eğitim hakkından yararlanmak için %20 engel oranına sahip olmamız gerekiyor. Özel eğitimden yararlanmak için. Ancak daha farklı engelli haklarından mesela engelli olarak istihdam edilmek gibi bir haktan yararlanmak için %40 engelli olmamız gerekiyor. Başka engellilere sağlanan çokça hak var. Biz de sürecimiz yettiğince elbette konuşacağız.
Tabii.
Diyelim ki engeller aylığı olarak yaygın olarak bilinen bir uygulama var. Bunun için bu bir sosyal yardım olarak verilen bir aylık. En az %40 engelli olmak gerekiyor. Ya da işte özel tüketim vergisinden faydalanmak için de yine de ortopedik engelli olmak ya da kişi kendisi kullanmayacaksa bir başkası kullanacaksa da %90 üzerinde engelli olmak gerekiyor. Aslında bizim sistemimiz sorduğunuz üzere söylüyorum. Biraz oranlarla çok ilgili. O yüzden de Engelli Sağlık Kurulu raporları böyle pasaport niteliğinde gerçekten önemli bir nitelikte ve hak ve hizmetlerden yararlanmak için öncelikli bir belge.
Her hastanede alınabiliyor mu bu belge?
Bu belge Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirdiği hastanelerde ancak alınabiliyor. Çünkü heyetin oluşturulabilmesi için belli branşlardan sağlık hizmeti veren doktorlarımızın olması gerekiyor. O yüzden her hastaneden alınamıyor. Ama Sağlık Bakanlığı internet sitesinden düzenli olarak hangi hastanelerin bu konuyla takip ilgili edilebilir. Yetkilendirilmiş olduğunu bildiriyor.
Evet, şimdi biz yurt dışına yayın yapan bir radyoyuz. Bu anlamda da o detayı sormayı çok istiyorum. Örneğin Türkiye'de yaşıyordu gencimiz, çocuğumuz. Engelli oldu Türkiye'deyken. Hani doğuştandı belki de. Ama sonrasında ailesi yurt dışına taşındı. Engelli hakları yurt dışında yine aynı o pasaport dedik ya. O pasaport yurt dışında da geçerli mi? Yoksa orada yeniden bir sisteme dahil olması gerekecek mi?
Yaşanılan ülkenin koşulları farklı olabiliyor. Bizim ülkemizde tersi durumda mesela ya başka bir ülkede da, engelli olup Türkiye'ye gelen kişiler için yine Engelli Sağlık Kurulu değerlendirmesini biz talep ediyoruz. Oradaki raporlarını da inceleyerek elbette Sağlık Bakanlığı orada yapılmış tetkikleri, değerlendirmeleri kullanabilir. Bununla birlikte Türkiye'deki sisteme uygun sağlayabilmesi için buradaki sistemle verilmiş bir sağlık kurulu raporuna ihtiyaç var. Yani şunu açıkça söyleyebiliriz ki yurt dışına gittiğinde bizim engel sağlık kurulu raporumuz orada onun diğer haklardan yararlanması için kullanabileceği bir belge olmayacak.
Olmayacak.
Çünkü oradaki hak sağlamayla ilgili kurallar farklı.
Ülkelerin kendi politikalarıyla değerlendirilecek ama zaten o gittiği ülkede de kendi ülke o gittiği ülkenin sistematiği içinde inşallah tabii çözülür.
Tabii o da başka bir yönteme dahil olarak hizmetlerden yararlanabilecek.
Evet. Şimdi o diğer açılardan da konuşalım. İlk başta sağlıktan başladık ama sonrasında hani eğitim alanında ne gibi kolaylıklar sağlanıyor engelli bireylere?
Evet, şimdi özel eğitim değişik şekillerde uygulanabiliyor ülkemizde. En az %20 özürlü engelli şu anki ifadeyle özel gereksinim düzeyine sahip olmak gerekiyor bu haktan yararlanabilmek için. Eğitim elbette ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın işi.
Evet.
Bu yüzden de Engel Sağlık Kurulu raporu aldıktan sonra ilçeler düzeyinde örgütlenmiş rehberlik araştırma merkezlerine kişiler başvuruyor Engel Sağlık Kurulu raporuyla. Rehberlik araştırma merkezleri eğitim düzeyinde bir tanılama yapıyorlar. Yani bu kişinin ne tür bir eğitime ihtiyacı var? Mesela otizm bozukluğuna sahipse onu otistik çocuklar Çocuklar Merkezi'ne gönderiyor buradaki rehberlik araştırma merkezi. Hani hem eğitsel tanısını yapıyor hem de yönlendirmesini yapıyor. Görme engelli bir çocuk için ona uygun bir okul ya da kaynaştırma eğitimi uygunsa o kişi için diğer yaşıtlarıyla birlikte belli önlemler alınarak ortak sınıflarda okuması uygun ise evet, buna karar veriyor.
Bunu değerlendirelim ve biraz daha detaylandıralım. Tabii. Çünkü kaynaştırma eğitiminin çok önemli olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Nasıl o eğitimden faydalanabilirler? Yine %20 midir onun oranı?
Burada da rehberlik araştırma merkezindeki uzmanlar, özel eğitim uzmanları, psikologlar, psikolojik danışma rehberlik biriminde çalışan o mesleğe sahip olan kişiler kişilere çeşitli testler yapıyorlar, ihtiyaçlarını belirliyorlar. Eğitsel olarak onun engellilerin sadece engellilerin gittiği bir okulda mı yoksa engelli olmayanların gittiği bir okulda mı daha performans göstereceğine karar veriyorlar. Kaynaştırmada elbette ki okulun, kaynaştırılan öğretmenin, kaynaştırma sınıfındaki öğretmenin
ve hatta arkadaşlarının
kesinlikle aynen öyle. Hepsinin uyumlaştırılması çok önemli. Bunların uygulandığı okullarda başarının, kabulün çok arttığı görülüyor. Engelliler belki de hep oranlar benzerdi bilmiyoruz ama son zamanlarda engelleri niye daha çok görüyoruz? Çünkü erişilebilirlik imkanları arttı. Bu yüzden ailelerin bu konuyla ilgili duyarlılıkları arttı. Hayatta paylaşmayla ilgili olarak onları birlikte restoranlara götürebiliyorlar, oyun merkezlerine götürebiliyorlar. Biz de tabii ki engelleri toplum içinde daha çok sık görebiliyoruz. Engellerle ilgili başka hak ve hizmetler de var. Diyelim ki herkesin katıldığı sınavlar var. Sınavlar bitmiyor elbette biliyorsunuz. İşte lise geçiş sınavı, üniversiteye geçiş sınavı filan gibi. Bu tür sınavlarda engelliler kendi engel durumlarını bildirdiklerinde onlara uygun sınav ortamının oluşturulması, onlara uygun soruların hazırlanması gibi özel düzenlemeler söz konusu. Hatta üniversitelerde bununla ilgili özel birimlerin kurulması yine bu 5378 sayılı yasayla oluşturuldu. Az gören biriyseniz öğretmeninizden iri puntolu yazılı ders notları talep edebiliyorsunuz. Aynen böyle. Bu anlamda hani eğitimde kaybedilecek hiçbir fert yok demiş Büyük Atatürk. Benzer şekilde engelliler de hiçbir yerde, hiçbir koşulda eğitimleri engellenmemesi için çaba sarf etmeliyiz elbette. Benzer şekilde eğitimle ilgili olarak diyelim ki Kredi Yurtlar Kurumu'nda özel öncelikler var engelli öğrencilere. Yani onların okuyup hayata katılıp bir sistemde verici ve üretici olmaları için bir takım teşvikler var elbette.
Ama evet ben gerçekten bu anlamda anlattığınız her alanda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü az önce ifade ettiğiniz de eskiden biz bu kadar çok engelli kardeşimizi sokakta ailelerinin yanında göremezdik. Bence bu çok çok önemli bir şey. Hem ailelere destek veriliyor çünkü onları rehabilitasyon anlamında çünkü çocuklar kadar ailelerin de çok ihtiyacı var. Eskiden anne babalar çocuklarını sokağa çıkarmaya utanırken şimdi tam tersi daha çok dışarıda arkadaşlarıyla bir arada olsun, daha çok sosyal ortamda bulunsun ki o da bir birey. Sadece farklı bir birey. Engelli diye sizden farklı değili aslında tüm topluma göstermek anlamında bence bakanlık olarak çok kıymetli çalışmalar yürütüyorsunuz. Yani ben kendi adıma tebrik etmek istiyorum sizi ve sizin nezdinizde. Tüm kurum çalışanlarını. Bu anlamda yine devamında detaylandıracak olursak işe girmelerinde de kolaylıklar var bildiğim kadarıyla. O %40'dan bahsetmiştik ama başka neler var?
Şimdi bir önce söylediğinize değinmek isterim. Sanırım toplumsal gelişme tek başına tek bir bakanlıkla olmuyor. Çünkü engelli hakları hareketleri var. Biz de engelli hakları sözleşmesinin tarafı olduk. 2007 yılında imzaladık. Engellilerin kendileri de kurdukları dernekler, sivil toplum örgütleriyle hak ve hizmet taleplerini ortaya koydular. Bununla birlikte yayın, basın organları da bu konuyla ilgili engellilerin talepleriyle ilgili durumları, zorlukları, yaşanan olumlu örnekleri hep toplumun gözünde gösterdiler. Bu bir farkındalığa yol açtı, bir duyarlılığa yol açtı ve sistemin değişmesi için de bir ivme kazandırdı. Bu o anlamda Aile Bakanlığı'nın ve tüm bu konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin, yayın organlarının birlikte etkileşerek sofraya birer parça koyarak oluşturdukları bir zenginliktir diye düşünüyorum. Bununla birlikte istihdam konusunda özel önlemler var ülkemizde elbette. Örneğin kota sistemi var. Bir iş yeri 50 ve üzeri işçi çalıştırıyorsa eğer, bunun %3'ünü özel sektörden bahsediyorum, evet, engellilerden almak durumunda. Eğer bunu almazsa kişi başına belli bir miktar ceza parası ödüyor. Şu an bu ceza parası 2500 liranın üzerinde bir tek bir engelli için ödenen miktar, öyle bir ücret. Devletinde işçi, devletin kamu kurumlarında işçi olarak %4'lük bir pay engeller için ayrılmış. Yine memurlar için de benzer bir şekilde herhangi bir devlet kurumunda, mesela bu kurumda %3'ü, çalışanların toplamının %3'ü engelli olmak durumunda. Bu konuyla ilgili şöyle bir değişiklik yapıldı. Eskiden engelliler farklı kurumların yaptığı sınavlara tek tek giriyorlardı. Hmm. Bu onlar için bir güçlük yaratıyordu. Diyelim ki TRT, Aile Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı tek
her
tek
birine ayrı ayrı girmek,
evet,
zorunda
aynen
kalıyorlar.
Bu tabii takdir edersiniz ki farklı coğrafyalarda yaşayan insanlar için oldukça zor, tabii, ve zahmetli bir olaydı. Bu dönem içerisinde geliştirilen stratejilerden biri de diğer kişiler için hazırlanmış
KPSS'nin
E-KPSS, evet, engeller için KPSS, evet, sistemi. Bu sistematik olarak tüm ülke genelinde engeller için uygulanan bir sınav. Engeller engellerle yarışıyor. Bu anlamda adil olduğunu da düşünüyorum. Ayrıca soru tipleri de engellere göre değiştirilmiş. Mesela işitme engelliyseniz sorularınız işaret lisanı ile size sorulabiliyor. Görme engelliyseniz bir okutman eşliğinde girebiliyorsunuz. Zihinsel engelli olma durumunda ya da dikkat dağınıklığı gibi bir takım durumlarda özel önlemler alınabiliyor. Psikiyatrik rahatsızlığı olan kişiler için özel salon uygulaması gibi bir takım önlemler alınabiliyor. Bu önlemlerde engellilerin istihdamı alanına katılımını sağlıyor. Tabii ki tek yol bu sistem değil, EKPSS değil. Başka yollarla da istihdamı kolaylaştırmak için stratejiler geliştirdi bakanlığımız. Bunlardan bir tanesi işe katıl hayata atıl sloganımız
<Ne güzel. gülüyor>
olan bir program. Burada iş koçları eğitildi ve birebir insanlar, yani birebir engellilerle istihdam koçları birlikte çalıştılar. O kişiyi tanıdılar, hangi özellikleri var, kapasitesi nedir, ne iş yapabilir. Sonra da işverenlerle buluşturdular ve birlikte işe gittiler.
Evet. Güzel. Süreç ne kadardı?
Bu süreç bir, yani bu proje kapsamında 6 ila 9 aylık bir süreç vardı. Hem iş koçlarının eğitimi, sonra onların engellerle buluşması, sonra istihdam edilecek bir kişilerin ikna edilmesi.
Bir de ikna süreci,
evet,
var.
Evet, aynen öyle.
Sonra hemen kabul olmuyor değil mi her zaman?
Aynen öyle. İş arkadaşlarının uyumlaştırılması, onun özelliklerini aktarması. Çok başarılı ve istihdam anlamında sürekliliği olan bir proje oldu. Şu anda iş kurumu bu projeyi bizden aldı. Sahiplendiler. Çok hoş bir şey.
Çünkü o kadar kıymetli, kesinlikle, bir projeydi ki.
Zaten iş kurun da kendi bünyesinde çalıştırdığı iş ve meslek danışmanları var. Ve onlara böyle ekstra bir, hani tırnak içinde yeni bir iş çıkardık ama kendileri de çok şevkle, büyük bir zevkle yapıyorlar. Engellilerle çalışmak o yüzden biraz da farklı bir doyum getiren de,
tabii,
bir şey.
Tabii.
Şu anda iş kurumu benzer bir projeyi kendi içerisinde, kendi öz kaynaklarını kullanarak yapıyor. İstihdam konusu tabii her türlü engellinin memur olması ya da işçi olmasını sağlayamayabiliriz. Bununla birlikte girişimcilikle ilgili çeşitli destekler var. Diyelim ki girişimcilik eğitimi alan engellilere 50 bin, eski parayla 50 milyar, ben o sıfırlarda bir sorunum var. Öyle kadar bir takım destekler verilebiliyor. Ya da korumalı iş yerleri oluşturuluyor. Özellikle iş gücü piyasasında zorlanan zihinsel engeller gibi, ruhsal engeli olan kişiler gibi. Bu kişiler özel bir grup. Her türlü önlem alınsa da kimi zaman tam uyum sağlanamayabiliyor. Bu yüzden o kişiler için oluşturulmuş özel istihdam yöntemleri, stratejileri var. Buna da korumalı iş yerleri deniyor. Bundan da ülkemizde var ve bakanlığımızın, uzman arkadaşlarımızın katkılarıyla da bu tür korumalı iş yerleri açıldı ülkemizde. Değişik stratejilerle, yani engellilerin istihdam sürecine katılması yönünde
katkı sağlamaya
çabalar
devam ediyor.
Devam ediyor, aynen.
Evet, istihdam deyince hemen tabii yardımlar da geldi, evet, benim aklıma. Evet. Sosyal yardım da muhakkak bakanlığımız tarafından onlara takdim ediliyor. Neler var yardımlardan, nasıl faydalanabilirler?
Tabii. Şimdi bizim en sık kullanılan yardımlarımız bir engelli aile dediğimiz bir sistem var. Bunun için %40 ve üzeri engelli olmak, özel gereksinimli olması çocukların gerekli. Bunun için aile il müdürlüklerimiz var bizim her ilde. Bakanlığımızın il müdürlükleri, oraya başvurmak gerekiyor. Eğer 18 yaşından küçükse çocuklar, onların ailelerine veriliyor. Bunun için çeşitli şartlar var. Bu şartlar arasında da işte sosyal güvenliği olmaması gibi. En önemli son olarak bahsetmek istediğim sosyal yardımlardan biri de bakım aylığı. Diyelim ki hani kişiler istihdam edilemediler, eğitimden yararlanamadılar. Bakım ihtiyaçları var. Yani bakılacak bir durumdalar. Kendi öz bakım becerilerini yapamıyorlar. Böyle engellilik de olabilir elbette. Bu tür durumlarda da Aile Bakanlığı'nın geliştirdiği kimi stratejiler var. Özel bakım merkezlerinde bu kişiler bakılabiliyor ya da aile yakınının tarafından bakılabiliyor. Eğer kişi, değişik koşulları var tabii ki bunun için, evet, ama bir yakını tarafından bakılıyorsa da bakan aile ferdine bir aylık tutar veriliyor. Bu da hani engelliye bakan kişi için oldukça önemli bir destek.
Evet, tabii ki muhakkak. Aslında tüm tabii ki elimizden gelen destek, en büyük destek galiba sevgimizi ve onlara o bakışımızı güzelleştirerek olacaktır diye düşünüyorum. Bugün 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü ama tabii bu bir farkındalık günü aslında. Biz de bu vesileyle o farkındalığın biraz daha artırılması anlamında sizinle güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için, emekleriniz için.
Ben de çok teşekkür ederim bu kadar güzel bir ortamda, güzel bir iklimde bu duyarlılığınız için. Ayrıca çok teşekkür ederim bu fırsatı bize sağladığınız
kolaylıklar
için.
Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Sevgili dinleyicilerimiz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanı Canan Aktaş stüdyo konuğumuzdu. Bugün Uluslararası Engelliler Günü olması vesilesiyle, 3 Aralık günü olması vesilesiyle biz de bugün engelli bireylere yönelik istihdam, eğitim, sağlık, rehabilitasyon gibi konularda yapılan düzenlemeleri ve engelli haklarını konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Bir sahil kasabası, bir rüzgar soğuk sarı, bir kadın boynu bükük, pek donuk bakışları, gecenin karanlığı inerken perde perde, ha durdu ha duracak sanki kalp atışları. Bir adam var aklında, gönlünde telaşları, içimi ürpertiyor gözyaşları. Ah ne kadar da benziyoruz biz size, gözünüzde kırık sevgi parçacıkları. Aşk hepimizi sanki evlat edinmiş, adımız sevda çocukları. Ah ne kadar da benziyoruz biz size, gözünüzde kırık sevgi parçacıkları. Aşk hepimizi sanki evlat edinmiş, adımız sevda çocukları. Otobüsü, bir fırtına, bir dolu, bir adam arkalarda bağlanmış eli kolu. Günün ilk ışıkları doğarken yavaş yavaş, ha vardı ha varacak neredeyse yolun sonu. Bir kadın var aklında, sevmekten yoruldu, aşkıyla coşup coşup duruldu. Gözünüzde kırık sevgi parçacıkları. Aa, edinmiş. Adımız sevda çocukları. Ah ne kadar da benziyoruz biz size. Göğsünüzde kırık sevgi parçacıkları. Aşk hepimizi sanki evlat edinmiş. Adımız sevda çocukları. Edinmiş, adımız sevda çocukları.
Dünden kalanlar. Sesleri dünden kalanlar köşemizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız her salı olduğu gibi bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bugün değerli hocamızla Osmanlı döneminde parfüm ve koku kültürünü konuşacağız. Ben bu konuyu ilk gördüğümde dedim ki içimden, eskiden aslında o parfüm ve koku kültürü bence ne kadar bizimle özdeşleşen bir unsurmuş ama biz yıllar sonra niye şu anda yurt dışından koku ve parfüm satın alıyoruz?
Evet, doğru.
Bu konuda gerçekten içimde tuhaf bir burukluk oldu.
Yani belki de bir bilim olarak aslında kabul etmek ve bununla da uğraşan kişileri eğitmek lazım ama çok fazla bununla ilgili bilim adamı yok. Yani doğrudan koku ile ilgili. Özellikle biraz önce bahsettiğiniz gibi gerçekten koku belki de mesela bir odaya girdiğinizde, bir yere girdiğinizde görselleri belki mesela hepsini fark etmeyebilirsiniz.
Ama kokuyu
dikkatinizden
hemen
kaçabilir. Evet. İşte bir şeylere dokunmamış olabilirsiniz. Bazı şeylere dokunursunuz, dokunmadığınız bir şeyler kalabilir. Her şeyin tadına bakamamış olabilirsiniz. Belki hiçbir şeyin tadına bakamamış olabilirsiniz. Ama gerçekten kokuyu kaçırma şansınız yok. Yani o ortamda bulunan kokuyu, kokuları ya da kaçırma şansınız yok. Ve bu en fazla hani Freud'un da söylediği gibi duyguları tetikleyen duyu organlarımızdan bir tanesi.
Tabii ve hafızada en çok kalan,
evet,
belki.
Evet ve hafızada en çok kalan, en çok yer eden. Dolayısıyla bir ufacık koku bazen bizi çocukluğumuzdaki çok derin bir acıya, travmaya, bir duyguya, bir kişiye, bir nesneye, bir yere anında götürebiliyor. Bu etkiyi yaratabilen başka bir şey yok. Bu kadar hızlı yaratabilen. Dolayısıyla gerçekten koku o anlamda çok kıymetli. Bir de tabii belli şeylerle özdeşleşmiş kokular var. Mesela diyelim ki kutsal mekanlara gittiğinizde bir koku şu anda bile mesela burnunuzun ucuna gelen bir koku vardır. Yani böyle camide, işte türbelerde, ne bileyim hacda.
Evet.
Yani belli yerlerde, belli mekanlarla özdeşleşmiş kokular vardır.
Belki o gül yağı kokusu geldi şimdi.
Evet,
bir an
tam onu diyecektim. Yani mesela ağırlıklı olarak bu kokular Osmanlı'daki koku kültürünün belki temelini oluşturuyor. Çünkü mesela peygamberimizle de özdeşleşen bir kokudur gül. Dolayısıyla o kokunun suyunu ve yağını, yani gülün suyunu ve yağını kullanarak hem işte mesela böyle bir mekanlarda kullanmak, özellikle kutsal mekanlarda, camiler gibi ya da işte mezarlıklar gibi ya da türbeler gibi ya da böyle işte kutsal emanetlerin bulunduğu yerler gibi. Hı hı. Bu tür yerlerde kullanmak, hem de bir taraftan işte hac dönüşü, hani hacılara kullanılması ya da mesela mevlid gibi, mevlid etkinlikleri gibi bir takım durumlarda o etkinin içinde, o ritüelin içerisinde kullanılması gibi, özel gecelerde kullanılması gibi, Ramazan'da kullanılması gibi. Dolayısıyla böyle bu tür özel durumlarda da kullanılması söz konusu. Yine bir taraftan sağlık için kullanılması söz konusu. Çünkü işte mesela gül suyu gibi bir takım kokuların veya suların hem koku verdiği hem de aynı zamanda temizlediği cildi, evet, ferahlattığı, gözenekleri açtığı bilinirken, diğer taraftan bazı kokularında işte ne bileyim ciğerlere iyi geldiği, zihni açtığı gibi işte bunların tespitlerini yapanlar tedavide de kullanıyorlar. Şifahanelerde özellikle tedavilerde kullanıldığını görüyoruz. Özellikle de akıl hastalarında kokunun önemli bir işlevi olduğu söyleniyor ve kullanıldığı söyleniyor şifahanelerde özel karışımlarla. Bir başka unsuru yemeklerde kullanılıyor, mutfaklarda kullanılıyor. Ömer hocamızın kulakları için nasıl çok evet, daha güzel anlatacaktır. Bunu tabii ki ben hiç o konuya girmeyeceğim. Sadece şöyle bir genel bahsetmek istiyorum. Çünkü gül suyu yani aşureden tutun işte özellikle güllaç zaten ismini de biraz oradan alıyor. Güllaç, zerde gibi işte çeşitli sütlü tatlılar gibi tatlılarda özellikle çok kullanılan ve başka kokularda yine yemeklerde kullanılıyor mutfakta. Osmanlı mutfak kültüründe. Dolayısıyla koku sadece hani güzel kokmak için kullanılan bir
sadece
şey
beden
değil.
Sadece beden için olan bir şey değil.
Beden için değil, evet. Mekanları güzel kokutmak için, şifa vermek için, dediğim yemekler gibi için. Yemekler için. Bir başka unsuru mekanları kokutmak dedik ama bu mekanı güzel kokutmak var bir. İkincisi de nazara karşı koku yakmak var. Mesela halihazırda yapılan şeylerden bir tanesidir bu. Güllük ağacını yakmak, üzerlik yakmak, adaçayı yakmak gibi çeşitli otların kötü ruhları işte veya nazarı engellediği ve yakılmasının, o kokunun çıkmasının o ortamdaki bu negatif etkiyi giderdiğine inanıldığı için bir de böyle bir yönü de var. Yani özellikle güzel koku vermesinden çok belli bitkilerin bu tür bir etkisi olduğuna inanılarak onların yakılarak o kokunun oraya yayılması sağlanır. Hatta işte böyle ne bileyim kişilerin üstüne tutulur. Mesela o koku bulaşsın, evet, ve o nazar o kişiden çıksın diye. Bu da bir başka kullanılma yönü. Şimdi biraz önce söyledik. Mesela kolonya türü içinde alkolün olduğu kokular 19. yüzyılın neredeyse son çeyreğine kadar görülmüyor. Nasıl kullanıyorlar peki bu kokuları? Daha çok dediğim gibi distilasyon yöntemiyle işte ya suyunun çıkarılması ya da yağının elde edilmesi şeklinde kullanıyorlar. Ve mesela biz çok fazla şimdi bunu bilmiyoruz. İşte kayboldu belki de neredeyse. Buhur suyu dedikleri ve özel bir şekilde hazırlanan buhur suyu var koku elde edebilmek için, yani daha doğrusu koku kullanımı için. Ve bu bayağı padişaha sunulan ya da özel günlerde kullanılan, üretimi yapılan, kimi yerlerde sadece işte sarayda yapıldığı ve başka hiçbir yerde yapılmadığı söylenmekle birlikte Evliya Çelebi özellikle bundan bahsediyor. Yani bu şekilde bir şey olmasından, esnafların olduğundan bahsediyor. Mesela şehzade düğünlerinde falan böyle hem buhur suyu hem gül suyunun gelen misafirlere hem hediyelik küçük şişelerde, billur şişelerde verildiği hem de aynı zamanda gelen herkese ikram edildiği söyleniyor. Koku bir anlamda mesela şimdi bile bir yabancı gelse kolonyayı dökseniz, yani kolonyayı şöyle önüne doğru uzatsanız ne yapacağını bilemez. Ama bizde bir gelenek olarak hemen elimizi açarız. Biz evet, biliriz yani onun ne anlama geldiğini. Dolayısıyla bu fark edilerek mesela elçi ziyaretlerinde elçiler için de bir ritüel haline getirilmiş. Protokolün bir parçası olmuş koku. Yani hem o kişiye bir güzel koku vermek, evet, ama aynı zamanda da bir protokol ritüeli olarak kullanılmış bu anlamda. Gül suyu ya da buna benzer kokular. Mesela çok sık duyarız misk, amber gibi. Bunlar bitkisel kokular değil. Bitkisel kokular... Evet, ağırlıklı mesela işte padişah hanımları, mesela Hürrem Sultan'ın yasemin ağırlıklı ya da işte tarçın ağırlıklı kokular kullandığı gibi, padişahların kendilerine özgü kokuları olduğu gibi, sevdikleri kokular olduğu gibi konuşulmakla birlikte ağırlıklı olarak doğal kaynaklardan yararlanıldığını görüyoruz. Yani işte sandal ağacı ya da işte yasemin, karanfil, tarçın, lavanta, portakal çiçeği gibi çeşitli çiçek kokularından yararlanıldığını, zambak özellikle mesela tazeliğin, saflığın, temizliğin göstergesi.
Belki.
Yine sandık işte içlerine, giysilere koku vermesi için bu tür lavanta türü kalıcı kokuların kullanıldığını görüyoruz. Ama mesela misk ve amber ikisi de hayvanların salgılarından elde edilen kokular. Özellikle mesela misk, ceylan salgısı, ceylanın salgıladığı bir bezden elde ediliyor. Amber de balinaların. Ama şimdi tabii hani bu çok pahalı ve gerçekten zor elde edilebilir bir şey olduğu için reçine ile bir takım şeylerin karışımıyla
aynı kokuyu üretmeye çalışıyorlar.
Sentetik bir şekilde bu amber kokusu elde ediliyor. Ama çok temel kokulardan bir tanesidir. Yani miski amber deriz hatta mesela böyle ve özellikle de bu tür kutsal mekanların kokularının bu iki kokuyla özdeşleştirildiği söylenir. Mesela camilerin içlerinde bu kokuların olduğunu biliyoruz ama ilginç bir şey gördüm ben bu okumalarım sırasında. Mesela 17. yüzyılda Evliya Çelebi bahsediyor. Diyarbakır'daki İbariye Camii'nin harcına konulmuş misk ve amber.
Aa.
Güneş geldiğinde güneş o koku moleküllerini etkilesin ve yaysın diye mesela.
İlginçmiş.
İlginç yani gerçekten hani o koku kültürünün ne kadar yerleşik olduğunu ve ne kadar önemsendiğini gösteriyor. Bu gül suyu ve gül yağının dışında şemmame denilen bir kullanımı var. Küçük parfüm topları demek şemmame. Yani küçük topları haline getiriliyor. Katı bir takım şeylerle, nişasta gibi bir takım unsurlarla karıştırılarak ve bunlar mesela giysilerin arasına, ceplerinize, çantalarınıza ya da işte ne bileyim koymak istediğiniz, kokunun yayılmasını istediğiniz yerlere koyuyorsunuz. Bu bir yolu, bir tane yolu. Bir de galliye ya da galiye denilen bir kullanım yolu var. Yine bu da bugünkü ne diyelim biraz daha belki hani dudak parlatıcıları gibi böyle küçük kutularda alırız ve böyle işte hem koku verir hem de aynı zamanda dudağımızı birazcık böyle korur ya bir tabak halinde. Evet. Biraz böyle koyuca kıvamlı bir yağ gibi düşünelim bunu. Bunu da mesela işte yoğun bir şey bu. Yağ dolayısıyla şey gibi değil, gül yağı gibi daha inceltilmiş halini düşünmeyelim. Bir takım
krem yine, gibi belki.
Krem gibi biraz daha. Evet, biraz daha krem gibi. Bunun da alınıp işte kulak arkalarına, saç uçlarına, kadınlar için ya da işte kaşlarına ya da erkekler için bıyık, sakal ve yine saçlarına kullandıklarını görüyoruz. Bu da koku kültürünün bir başka versiyonu. Yani kokuyu kullanırken biraz önce söylediğimiz gibi alkollü olması 19. yüzyılın son çeyreğine kadar söz konusu değil. O yüzden bu şekilde yağ ya da daha yoğun bir şekilde mesela 3 milimlik belki bir yoğun parfüm belki bir ay uzun çubuklarla kullanılığında kullanılabiliyor. Mesela
ve daha yoğun bir kokudur tabii, değil çok mi? Yoğun şimdikiler gibi evet. Öyle hemen uçmuyordur.
Uçmuyor aynen öyle.
Alkol olmadığı için.
Dolayısıyla yani Ahmet Faruk diye bir kişi Almanya'dan işte ilk kolonyayı getirip Cihangir'de dükkan açıyor. Ondan sonra bu kolonya kültürü gelişiyor. Aynı işte gül suyuyla yapılan uygulamalar bu sefer kolonyalarla gül yapılmaya devam ediyor dönüşüyor. Sonrasında. Evet. Evet, şimdi biz de hani gelen misafirlerimize özel günlerde yine gül suyunu kullanmakla birlikte kolonya dediğimiz geleneği mutlaka devam ettiriyoruz.
Tabii. Bayramlarda şeker yanına muhakkak o kolonyayla bir karşılığı yapıyoruz.
Mutlaka yapıyoruz. İşte eskiden bu belki 40 hizmetliyle birlikte yapılıyormuş resmi dairelerde, bayramlarda, özel günlerde ve çok masraflı bir şeymiş. Hatta 18. yüzyılda bu masrafın giderilebilmesi için çok sadeleşmesi öneriliyor bu ritüelin. Yani gelene bir kahve arkasından hani basitçe biraz gül suyu dökün tamam. Hani çok fazla çok böyle uzatmayın gibi. Yani ne kadar önem verildiğini anlatmaya çalışıyorum. Evet, gerçekten koku kültürü Osmanlı'da ve öncesinde de dediğim gibi güzel koku peygamberimiz için önemli olduğundan üç şey sevdirilmiş ona. İşte koku bunlardan bir tanesi ve kendisini de gül kokusuyla özdeşleştirilmiş. Dolayısıyla belki de bundan dolayı Osmanlı da çok önem vermiş kokuya. Mis kokulu günler dileyelim evet, yani o yüzden.
Tam da bu yüzden hani bu kadar koku kültürüne önem veren bir yapıdan ve kültürden gelmişken bundan sonra dediğim gibi hani açarken dediğim yine sonunda tekrarlayacağım. Hala yurt dışından parfüm satın alma mecburiyetimiz keşke olmasaydı. Olmasa, keşke evet. Gerçekten bu koku kültürünü o eski ihtişamıyla devam ettirebilseydik ve biz üretebilseydik de belki çok daha farklı güzel kokular yayılacaktı bu topraklardan diye düşünüyorum ama yine de en azından eski kültürü bir nebze
yok,
de olsa
devam ettirenler de var. Yani güzel. Devam ettirenler de var bu anlamda. Belki kısaca hemen Bihter Türkan Ergül mesela yeniden bu asr-ı saadet kokusunu o şey yapmış, bulmuş, keşfetmiş.
Evet, çok teşekkür ederiz Ayhan Hocam.
Ben teşekkür
bize yine farklı bir kapı açtınız bu anlamda verdiğiniz bilgiler için ve böylelikle sevgili dinleyicilerimiz programımızın da sonuna geldik. Değerli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamızla Osmanlı döneminde parfüm ve koku kültürünü konuştuk. Bugünlük programımız sonlandı ama yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın sesleri.